Ayrım 7. Saraysız Başkan. Andrei Stanza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 117. Örnek. Gece soğuk ve rüzgarlıydı. İnsanın yüzüne çarpan cinsten. 2014 yılı yarılanmış ve ünü dünyanın dört yanına yayılmış olan Muhika'nın başkan olarak artık az bir zamanı kalmıştı. 4 ay sonra sahibini bulacak olan Nobel Barış Ödülü adaylarından birisi de Muhika'ydı. En yakınındaki danışmanları ona düşük bir profil sergilemesini tavsiye etmişlerdi ama Muhika bunlara kulak asmadı. Havalimanına sür diye komut vermişti şoförüne. Hemen çıkalım dedi, saatin kaç olduğunu bile sormadan. 26 Haziran akşamı saat 20'de Carrasco Havalimanı'na vardığında birkaç dakika bekledikten sonra futbolcu Luis Suarez'in henüz Brezilya, Natal'dan çıkış yapmadığını bildirdiler. FIFA, Suarez'e Uruguay milli takımıyla 9 milli maç oynamama ve herhangi bir stadyuma ayak basmasına bile olanak vermeyecek şekilde futbolla ilgili tüm aktivitelerden 4 ay men edilme cezası vermişti. FIFA bununla da yetinmeyip Suarez'i milli takımdan arkadaşlarıyla kaldığı oteli derhal terk etmeye zorlamıştı, neredeyse bir suçlu gibi. Nedeni, bir Dünya Kupası maçında İtalyan bir futbolcuyu ısırması. Tüm Uruguaylılar bu ağır cezadan rahatsızlık duymuş olsa da yurt dışında asıl rahatsızlık yaratan Suarez olmuştu. Muhika dünyadaki genel izlenimleri fazla önemsemedi ve futbolcuyu Uruguay toprağına ayak basar basmaz bir mağdur ya da bir kahramanmış gibi karşılamak istedi. Ama Suarez o akşam gelmedi. Bir gün sonra gün ışırken gelmişti ama Muhika onu uçağın burnunun dibinde karşılamak için oradaydı. Muhika gecikmeden dolayı evine gitmiş, birkaç saat uyuduktan sonra tekrar havalimanına dönmüştü. Ne olursa olsun onu havalimanında karşılamak istiyordu. Onu biraz çekingen ama sıkıca ve duygulu bir şekilde kucaklayarak karşıladı. Hatta Anchorena'daki başkanlık konutunda birkaç gün ağırlamayı teklif etti. Size minnettarım başkanım, sabahın bu saatinde bu soğukta buraya gelmeniz inanılmaz. Zahmet etmeseydiniz, dedi şaşkınlık içindeki Suarez. Muhika duygulanmıştı ve mahcup bir ses tonuyla konuşuyordu. Bu fırtınayı atlatman için sana moral vermeye geldim evladım. Çünkü tüm fırtınalar son bulur. Hepsi. Sen moralini bozma, diye moral verdi Muhika. Bir hafta sonrasında Uruguay'ın çeyrek finalde Kolombiya'ya yenilerek elendiği maçın ardından Brezilya dönüşü, Muhika tekrar onu karşılamaya havalimanına gitti. Futbolcularla aynı uçakta seyahat eden gazeteci Sergio Gorzi çıktığında Muhika ile karşılaştı ve Muhika'ya FIFA'nın kararı hakkında ne düşündüğünü sordu. Bu FIFA'dakiler bir grup yaşlı orospu çocuğu diye cevapladı Muhika. Kayıtlı olduklarının farkında değildi. Anladığında hemen ağzını kapatıverdi ve haylaz bir şekilde gülümsedi. Ama yine de kaydın yayımlanmasına izin verdi. Uluslararası ününün doruğunda olduğu ve hatta Nobel alma ihtimalinin olduğu bu bir sırada pek de akıllıca bir karar değildi. Uruguaylıların çoğu ettiği küfür de dahil olmak üzere bu konuda onunla aynı fikirleri paylaşıyorlardı ama Muhika'nın dünya gözündeki uzlaşmacı ve barışçıl imajı biraz siliniyordu. Bundan dolayı danışmanları tarafından eleştirildi ve hatta özür dilemesi tavsiye edildi. Beni anlamıyorlar galiba. Suarez gibi bir evladımızı tek başına bırakamam. Özür dilemesini isteyenlere karşı argümanı bu olmuştu. Bu futbol adına değildi. Muhika'nın gafı futbol tutkusuyla açıklanamaz. Onun futbolcudan aldığı zevk, vatandaşlarının çoğunluğundaki futbol tutkusuyla kıyaslanamayacak kadar azdır. Bir futbol maçı izlerken goller ve oyun hakkında yorum yapabilecek seviyede olabilir ama onu asıl ilgilendiren tribünde olanlar ve bu sporun kitleleri nasıl harekete geçirdiğidir. Bu açıdan Suarez belki de en iyi örneklerden birisidir. Muhika bu santrforun hayat hikayesini de bildiğinden onu savunuyor ve ona hak veriyordu. Yoksullukların içinden çıkıp dünyanın en iyi sporcuları arasına girmeyi başaran, geçmişiyle barışık kişileri seviyor ve aynı zamanda sokakların en büyük üniversitelere meydan okuyacak kapasitede olduğunu hissediyordu Muhika. Dümdüz olmasa bile alternatif bir yolun varlığını gösterenlere saygı duyuyordu. 2010 yılında Uruguay, Güney Afrika Dünya Kupası'nda 4. olmuştu ve kısa süre önce başkan seçilmiş olan Muhika bize, Suarez çok zor koşullardan çıkıp yıldız olan muhteşem bir çocuk. Onu iyi tanıyorum. Yoksul bir çocuğun sahip olduğu tarzda bir hınzırlık var onda. Çok iyi bir kişilik demişti. Aynı Dünya Kupası'nda Gana ile yapılan maçta Suarez topu eliyle çıkararak bir gole engel olmuştu. Daha sonra kazanan penaltı atışlarıyla belirlendiği karşılaşma Uruguay'ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Maç sonunda Afrikalılar Uruguaylı forvet için şeytan benzetmesinde bulunmuşlar ve onu sportmen olmamakla suçlamışlardı. Ne söylediklerini bilmiyorlar. Onunla konuşsalar aslında ne kadar iyi biri olduğunu anlarlar. Yaptığı anlık bir refleks, bir çeviklikti diye yorumlamıştı Mujica o zaman. Çeviklik, hırs, hatta sahanın bir savaş alanı olarak algılanması gibi futbola has bazı özellikler vardır. Bunlar Mujica'nın da ilgisini çekmiştir. Mujica, futbolu toplumdan dışlanmışların kendine has gösterilerini sergiledikleri bir alan olarak görüyor. Sadece sağlam olarak ayakta durabilenlerin varabildiği bir yer. Bir topun peşinden koşup milyonlar kazanıp servet sahibi olmak bile alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bunu başarabilen insanlara saygı duyulması gerektiğini ve onlardan öğrenilebilecek bir takım şeyler olduğunu da düşünüyor Mujica. İşte tüm bunlardan dolayı da futbol sektörünün meşhur iş adamı Paco Casal'la dostluk kurmuştur. Casal, birçok Uruguaylı tarafından sorgulanılan bir kişilik olmakla beraber, futbol sektöründe milyonluk ve aynı zamanda tuhaf da olan işler yapmış olmakla hatırlanır. Futbola çocukluğunda mahalle maçlarında sahaya izinsiz girmekle başlayan Casal, Dünya Kupası'nda milli takımda hangi futbolcuların oynayacağına karar verebilecek bir konuma gelmiştir. Uruguay'da futbolla ilgili her şey, iyi olsun kötü olsun, ondan sorulur. Film setinden kaçmışa benzeyen bir tip, sistemin yarattığı bir kişilik, uçmuş bir beyin. Onda sokak çocuklarının sezgisi var. En mütevazı sahalardaki maçlarda top toplayıcılık yapardı. Ve bir gün Pele imzalı toplar satmaya başladı. Tabii imzayı kendisi atıyordu. Paco ile sadece birkaç kere bir araya geldim. Devletle olan sorunlarında onu savunan avukatlar aracılığıyla temas kuruldu. Aristokrasiyi hep şiddetle eleştirmiş ve onun kafasını ezmekten bahsetmiştir. Çok güçlü duyguları vardı ve ruhunda da ciddi bir yarası. Yoksulları kollardı. Hep en tepedekilerin bileğini bükmek isterdi. Ama birkaç kere onun canını acıttılar. Mujica onu iyi tanıyor. Görüşmeleri belki toplam 10 defayı geçmez ama birbirlerine karşı hep bir yakınlık hissetmişlerdir. Lucia da Casal'dan çok hoşlanırdı. Kimi futbol kulübü yöneticileri onu çocukları gibi seviyorlar derdi o yıllarda. Doğru yanı olmakla beraber biraz abartılı bir iddiaydı bu. Ne Mujica ne de Lucia onu bir evlat derecesinde seviyordu. Ama ona saygı duyuyor ve değer veriyorlardı. Başkanlığının daha ilk senesinde Casal'ın teklifiyle bir hafta sonu Madrid'e seyahat ettiler. Ziyaretin amacı Real Madrid'in o zamanki başkanı Florentino Perez'le tanışmak ve ona iş teklifleri sunmaktı. Perez aynı zamanda İspanya'nın lojistik ve enerji sektöründe önde gelen bir iş adamıydı ve bu ziyaret sonrasında Uruguay'da rüzgar santrali işine yatırım yaptı. Bu seyahat sırasında kaldığı İspanyol başkentinin en pahalı otelindeyken üzerinde değeri 10 bin doları bulan takılar ve kıyafet olan Casal, Mujica için hayran olduğum bir kişilik demişti. Mujica, Paco'nun Avrupa'daki prestijine hayran kalmıştı ama daha sonra benzer gezileri tekrarlamadı. Çok önemli insanlarla arkadaşlık düzeyinde ilişkisi var gerçekten. Real Madrid ve Milan başkanı gibi kişilerle arkadaşlar. Uruguay'ın böyle elçileri olsun isterdim. İş yapmak için ciddi kabiliyetleri var ve bu bazen korkunç düşmanlıklara da neden oluyor. Onun yurt dışındaki gücüne ben şahit oldum. İnsanlar bunu anlamıyor. Burada her şeye ya benimlesin ya da benim karşımdasın noktasına indirgenmiş. Ama Paco gerekli. Kapitalizm aracıları yaratıyor. O olmasaydı bir başkası olurdu. Kendisinin bir polemiğe neden olduğu aşikar ama sırf bu nedenle ona kapıları kapatamam. Casal o yıllarda Uruguay'da çok az bulunuyor ve Mujica ile çok seyrek görüşebiliyordu ama aralarındaki bağ herkes tarafından biliniyor ve devlet resmiyetiyle bağdaşmadığı düşünüldüğünden her türlü eleştirinin de odağı oluyordu. Aynı karede bulundukları fotoğraf sayısı çok az. Üstelik hiçbiri Madrid seyahatinden sonraya ait değil. Ama bu ne tür ilişkiler içinde olduklarının anlaşılmasını engellemiyor. Futbol dünyasının kudretli iş adamı, okuma yazması kıt futbolcuları, futbol dünyasında kollayan mahalle abisi ve sonradan olma zengin gibi tanımlamalara sahip bu adamda Mujica'nın hoşuna giden bir şeyler vardı. Uruguay'da başarılı olan kişileri kabullenemiyorlar ve aşağı tabakadan geldiği için ona daha çok yüklendiler. Ama o bunların altında kalacak biri değil. Onunla ters gidersen ağzının payını verir ama aynı zamanda sevdiklerine karşı da çok yardımsever olabilir. Bu konuda hakkını vermeliyiz. Tabii ki o bir melek değil. Melekler bir yerlere bu şekilde gelmezler ama bunu bulunduğu koşullarda değerlendirmek gerekir. Futbol içinde diğer pek çok şeyle birlikte büyük yolsuzlukları da barındıran devasa bir kapitalist iş alanıdır. İş hayatının tepe noktasındayken Casal'ın bu açıdan Uruguay'a çok faydası dokunmuş ve ayrıca Uruguay'ın 2002 ve 2010 yıllarındaki Dünya Kupalarına katılabilmesinde Casal'ın da payının olduğu Mujica'nın kulağına gelmişti. Casal ilk olarak Dünya Kupası elemelerinin son maçında Arjantin'le Uruguay'ın berabere kalması için bazı ilişkileri kullandı. Arjantin zaten Dünya Kupası'ndaki yerini garantilemişti ama Uruguay'ın kaybetmemesi gerekiyordu. Ve maç sonucu 0-0 oldu. Bu sonuçla her iki milli takım da Dünya Kupası biletini almıştı. Casal'ın aynı zamanda Montevideo'da Costa Rica milli takımının dikkatini dağıtmak için elinden geleni yaptırdığı, Orta Amerikalı bazı futbolcularla şüphe uyandıran diyaloglar içine girdiği söylentileri de yayıldı. Nihayetinde Uruguay, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Mujica başkan olarak bizzat Casal'ı ilgilendiren bazı kararların altına imza attı. Arkadaşına fazla zarar vermeyecek daha az travmatik bir yol izledi. Casal'a bir uydu kanalı verilmesini onadı. Tabii bunun önemli bir nedeni en iyi tekliflerden birisinin onun yapmış olmasıydı. Bunun dışında devlete olan bir vergi borcunu da affetti. Çünkü maliye müfettişleri büyük bir hata yapmışlar ve 10 milyon dolara geçmemesi gereken borcunu 290 milyon dolara olarak hesaplamışlardı. Mujica, Tabare Vázquez'in de hemfikir olmasıyla ve Casal'ın açabileceği milyon dolarlık bir tazminat davasından devleti kurtarma düşüncesiyle bu paranın tahsil edilmemesine karar verdi. Bu, davanın er ya da geç açılması ihtimalini ortadan kaldırmamakla birlikte Mujica o an meseleyi mahkemelere gerek kalmadan halletmek istemişti. Bu açıdan onunla çatışmaktan kaçındı. Kolay bir karar değildi. Satılmış olmakla suçlamak isteyenler Paco ile anlaşmamı bekliyorlardı. Ama Paco devlette büyük bir delik açabilirdi. Karmaşık bir durum karşısındaydım. Alabileceğim her türlü karar benim aleyhime kullanılabilirdi. Bu yüzden bu konuda danışmanlarla görüştüm ve onlar da bana bir anlaşmaya varmamı tavsiye ettiler. Savcılıktan aldığım raporlar yapılan hatanın büyüklüğünü ve açılacak olan olası bir davanın bize maliyetini gösteriyordu. Bu yolu seçmemi savcılık tavsiye etti ve aynı zamanda Vázquez'e de bu konuda danışıldı. Bununla birlikte Mujica, başkanlık kulesindeki ofisinin kapısını Casal'ın yakın arkadaşı olan Gustavo Torena, namı diğer Mavi Ördeğe sürekli açık tuttu. Torena bizzat Mujica ile çok sık temaslarda bulunmasa da çevresindekilerle daha çok görüşüyordu. Bu durum kendisine pek sempati duymayan Uruguay kamuoyu nezdinde belli bir rahatsızlık yarattı. Mavi Ördek önemli toplantılar esnasında çekilen fotoğraflarda Mujica'nın arkasında beliriyor ve bu da Mujica'nın giderek daha fazla Casal'la ilişkilendirilmesine yol açıyordu. Ama Torena'nın Casal'la bağı aslında sanılandan daha azdı ve Mujica'ya göre onu en iyi tanımlayacak olan şey girişimci bir kişilik olmasıydı. Uruguay milli takımıyla seyahat edip stadyumlara ördek maskesiyle çıkmasından sonra meşhur olmuş ve Mavi Ördek lakabını da böyle almıştı. Bu onun başlıca meziyeti oldu. Ama çok büyük işlerdeki etkisi daha azdı. Zavallı Torena'yı boş yere yeriyorlar. Onun dünyanın merkezinde olduğunu düşünüyorlar ama bu tamamen bir saçmalık. O tırnaklarıyla kazıyarak bulunduğu konuma gelmiş birisi. Benimle olan ilişkisini çarpıtıp yalan dolan şeyler icat ettiler. Mujica, Paco'nun önünü biraz kesmek de istedi. Ama istediğini yapamadı. Çünkü futbol, daha önceden hiç adım atmadıkları bir sektördü. Tüm spor karşılaşmalarının yayın hakkı o zamana değin, Casal'ın firması Tenfield'e aitti ve Mujica bunda değişiklik yapmak için herkesin katılabileceği bir ihaleye gitmek istemiş, hatta devlete ait telekom şirketinin yayın haklarını alması seçeneğini de düşünmüştü. Ama bu değişim planlarının hiçbiri gerçekleşmedi. Ona ne Uruguay futbolunun önde gelen kulüplerinden ne de hükümetten yeterli destek çıkmıştı. Futbolla alakalı meseleleri hiç anlayamadım. Casal'la aramın iyi olduğu doğrudur ama yine de onun elinden bazı işleri almak istedim. Sorun şu ki bu fikirlerle kendini ortaya atıyorsun ve devlet başkanı olduğun halde yalnız kaldığınla yetiniyor, planladığın değişiklikleri yapamıyorsun. futbolu yöneten bu tüm para ve güç sarmalı korkunç derecede kuvvetli. Muhika'yı para ilgilendirmiyor. Yaptığı parasal bağışlar da rol icabı değil. Bunu gerçekten isteyerek yapıyor. Sadece gerekli olanı harcayıp geri kalanını bağışlıyor veya ileride çiftliğe araç gereç ya da biraz daha toprak almak için bir kenara koyduğu da olabiliyor. Aylık ne kadar kazandığını bile bilemeyebilir Muhika. Ama büyük servet sahibi olan ve değer verdiği arkadaşları da var. Kelimenin tam anlamıyla kapitalist arkadaşlar. Futboldan para kazanmış yeni nesil zenginler değil. Büyük harflerle kapitalistler. Uruguaylı veya yabancı burjuvalar. Muhika kimi sohbetlerde onları da örnek gösterebiliyor ama bu para sahibi oldukları için olmuyor. Burjuva olanların da stereotipleri var. Burjuva kendini düşünür ve hep daha fazlasını edinmek için çalışır. Ama içlerinde ilkeleri olanlar da var. Tabii bir de diğerlerini görüyoruz ki bunlar en kötüleridir. Yine de kulak verilmesi gereken çok kişi de vardır aralarında. Ve ben bu tecrübenin faydası olduğuna inanıyorum. Sol içinde yer alan, hele de 60'lı yılların asiliğini halen taşıyan ve bu pencereden burjuvaziye bakan arkadaşları tarafından sindirilmesi zor bir söylem bu. Bu konuda siyasi çevremden çok uzaktayım. Devasa bir yalnızlık içindeyim ve çoğu zaman bunu hissediyorum. Şu sürüdeki kara koyunun yalnızlığı meselesi. Evet ve en şiddetlisinden. Bazı yönlerimden dolayı sağ taraf benden nefret ediyor. Solsa beni anlamıyor. Şimdi başkanım diye hepsi bana selam çakıyor. Bununla birlikte partimden bile çok kişi benden nefret ediyor. Diğer partilerden de nefret edenler olduğundan emin olabilirsin. Çoğu benim arkadaşım. Sol görüşlü birisi için bir burjuvayla arkadaşlık etmek anlaşılmaz geliyor. Halbuki benim gördüğümü görmüyorlar. Bu bir çekip çevirme, idare, iş yaratma ve bunun gibi şeyleri sağlama kapasitesine sahip olma meselesidir. Görünenden daha karmaşık. Kapitalistler dünyanın yaratıcı enerjisidir. Bizim mağaralardan çıkaran ve günümüz dünyasını yaratan insanlık tarihine bakmak gerekir. Bazen bunu anlamak zor olabiliyor. Yeni bir toplumun yaratılışı aptal insanlar eliyle becerilemez. Çok yol kat etmeyi, iyi bir felsefe ve hür düşünceyi gerektirir. Bir çıkış noktası da gerekmez mi? Kuşkusuz. Ben gelişmiş bir ülke olma yolunda uzun bir etap olarak ulusal kurtuluşu savunuyorum. Benim başlıca hedefim budur ve ulusal kurtuluş konseptim çok sınıflıdır. Bu yolun sürdürülebilir olması için en azından burjuvaların bir kısmına ihtiyaç var. Burjuvaziyi karşına alarak yapamazsın. Bu yüzden de burjuva arkadaşlarım var. Çünkü onlara kendi tarafımda ihtiyacım var. Bunun mantığını anlamıyorlar. Muhika'nın yakın komşusu olan ortalama eğitim almış bir iş adamı vardı. Ürünlerine önemli miktarda katma değer kazandırmış bir ziraatçıydı. Mesela büyük süpermarketlere ve uluslararası yemek zinciri şirketlerine ambalajlanmış domates satıyordu. Sürekli yeni fikirler edinip büyüyor, ya duruma göre ya da sırf içgüdüleriyle hareket ediyordu. Tecrübeleri ve seyahatleri onun bu işte pişmesini sağlamıştı. Her sene farklı yerleri geziyor ve her seyahatten farklı fikirlerle dönüyordu. İnanılmaz bir ihtiyar diye tanımlıyor onu Muhika. Muhika benzer şeyleri ülkenin en önemli zeytinyağı üreticisi şirketlerinden birisinin sahibi olan İhtiyar Gart içinde düşünüyordu. Romualdo Gart 2004 yılının Aralık ayında öldüğünde tam 90 yaşındaydı. Gözleri görmüyordu ancak her gün işine gidip geliyordu. Vefat etmeden sadece birkaç hafta önce yeni bir üretim tesisi açmıştı. Sıfırdan başlamış diğer onlarca işveren gibi Muhika'nın sık sık örnek olarak gösterdiği bir kişiydi. Muhika'ya göre ortak yönleri, yaratıcılıkları, cesaretleri, köpek gibi koku almalarını sağlayan sezgileri ve risk alabilmeleriydi. Aynı zamanda çalışacakları kişileri seçmeyi de çok iyi biliyorlardı. Muhika için bu en temel özelliktir. Seni gölgede bırakacak olsalar bile en akıllıları işe almayı bilmek. Birkaç yerli iş adamı perspektifimi değiştirdi ve hiçbirinin solla uzaktan yakından alakası yok. Hepsi burjuva ekonomisinden çıkmış ve topluma faydalı olan tipler. Parazit değiller yani. Ne kadar solcu olursak olalım bu insanların canını dişine takıp çalıştıkları ve insanlara iş verdikleri gerçeğini kabul etmeliyiz. Bunlar takdir edilesi burjuvalar. Muhika, Uruguay'da yatırım yapmış 3 yabancı multimilyoner iş adamını örnek olarak vermektedir. Bir Yunan ve 2 Arjantinli. Üçü de bolluk içinde yaşayan, büyük servetlerine rağmen yeni yatırımlar yapmaktan vazgeçmeyen tecrübeli iş adamları. Bunlardan birisi Yunanistan'ın en büyük armatörlerinden Panagiotis Tsakos. İşinin ehli bir şahsiyet. Yunanistan'da 20 kadar gemisi ve bir adası var. Akıl almaz bir adam. Tsakos, Montevideo'da büyükçe bir tersane yapmak için limanın olduğu bulvarda bulunan önemli bir binayı satın aldı. Her şey hazırdı ama işçiler onu yarı yolda bıraktı. Tsakos, "Uruguaylılar zeki insanlar ama çalışmayı pek sevmiyorlar." dediğinde Mujica onun haklı olduğunu söylemişti. Tersane işini yarım bıraktı çünkü Yunanistan'dan işçi getirmesini de olanaklı kılmadılar. Bir avuç Uruguaylı ile iş yürütemezdi. Bunun üzerine bu işten vazgeçti ve kendine Uruguay'da bir çiftlik alıp tarım hayvancılık alanında faaliyet göstermeye başladı. Aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri de geliştirmeyi amaçlayan, kendi ismini verdiği bir vakıf kurdu. Buraya adapte oldu. Ayrıca tarım sektörüne girip para kazanmaya başladı. Sonra annesini de getirdi. Oğlunun dünyanın dört bir yanındaki gemilerini önemsemeyen bu Yunan ihtiyar buraya geldiğinde çiftlikteki 1000 inek ve 3000 koyunu görünce "Evladım, ben zengin olduğumuzu bilmiyordum." demiş. İnanılmaz gerçekten de. Diğer isimse kendisine ait oteller zincirine ve bir medya kuruluşuna sahip olan Arjantinli iş adamı Samuel Liberman. Samuel, Mujica ile o zamanki endüstri bakanı olan Jorge Lepre aracılığıyla başkan olmasından birkaç sene önce tanışmış ve daha sonra da ilişkileri gelişmişti. Mujica, Liberman'ın girişimci yanına ve tuğla tuğla ekleyerek küçük bir imparatorluk kurma becerisine oldukça önem veriyordu. Liberman ise Mujica'yı kendine has özellikleri olan ama biraz da garip bir kişi olarak görüyordu. Mujica başkan seçildikten birkaç ay sonra Liberman, onu ve Lucia'yı Punta del Este'deki malikanesine davet etti. Bu saray yavrusu yapı karşısında çok şaşıran çift, daha sonra binadan git bitmiyor diye bahsetmişlerdi. İş adamı birkaç şişe şarapla beraber yapılan 4 saatlik bu samimi sohbetin sonunda o anı fırsat bilip daha önceden tanışıyor olmanın da verdiği cesaretle çifte nasıl tanıştıklarını sordu. Mujica kaçak oldukları zamanda dağda saklandıkları dönemde olduğunu hatırladı. "Bizi korku bir araya getirdi," dedi gözyaşları içinde. Mujica çok çabuk duygulanır ama bu sadece kendine yakın hissettiği insanların yanında olur. Her ne kadar hep kontrollü bir şekilde olsa da tüm duygularını rahatlıkla açığa vurur. Yıllar sonra Liberman'la yeniden bir araya geldiğinde onun yeni projesi Mujica'nın ilgisini çekmişti. İlerlemiş yaşına rağmen hala yeni işlerin peşinde olmasına inanamıyordu. Liberman ihtiyarlandığından tüm işleri oğluna bıraktı. Ama kendisi de Kenya'ya çiçek üretimi ve satışı yapmaya gitti. Gül üretiminde usta olan Ekvadorluları oraya götürdü ve çalışmaya başladı. Muhteşem bir adam bu ihtiyar. 80 yaşında Kenya'ya gidip sıfırdan iş kuruyorsun. İnanılmazsın be ihtiyar. Bu tip insanların hakkını vermek gerek. Bu ihtiyarlarda para bol ama sadece keyif çatmakla geçmiyorlar zamanı. O kadar yaratıcı bir enerjileri var ki hayran kalmamak elde değil. Örnek alınacak kişiler. Gerçekten de. Mujica sık sık bahsettiği üçüncü yabancı milyonerle iyi başlayıp kötü sonlanan biraz çalkantılı bir ilişki yaşamıştı. Bu isim Rio de la Plata nehrinde Montevideo ile Buenos Aires arası ulaşımı sağlayan sektöründe rakipsiz Buquebus firmasının sahibi Juan Carlos López Mena'dır. López Mena daima Uruguay ve Arjantin hükümetleriyle yakın ilişkiler kurmuştur. İşinin iktidardaki hükümetlere bağlı olduğunu bildiği için hep buna göre hareket etmiş birisidir. Çok becerikli bir iş adamı olan bu Arjantinli, iş yaşamına tişört satarak başlamış ve sonunda milyon dolarlık bir servet sahibi olmuştur. Gemiciliğe Rio de la Plata'da başlamış, sonrasında İspanya, İtalya ve Hırvatistan'da devam etmiştir. Hatta Havana ile Miami arasına feribot seferleri koyma fikrine bile yaklaşmıştır. Adam durmak nedir bilmiyor. Bir keresinde "kazandığınız servetin sefasını ne zaman süreceksiniz?" diye takılmıştım. Bana işinin hayatı olduğunu söylemişti. Macera ve risk onun tutkusu olmuş. Yolda görsen yüzüne bakmazsın ama onun gibi insanlar dünyayı değiştiriyor. Mujica bu sözleri bize henüz ikisi arasındaki sorun patlak vermeden önce söylemişti. aslında Muhika ile Lopez Mena arasında daha sonra yaşananların temelinde gücü idare etme konusunda farklı karakterlerde olmalarının büyük payı vardı. Muhika'nın düzensiz ve kuralsız, Mena'nın ise otoriter yapısı. Muhika iktidar döneminin ortalarında ekonomi bakanı Fernando Lorenzo'nun tavsiyesiyle Uruguay menşeili havayolu şirketi Puluna'yı kapattı. Devlet şirketin 7 uçağının garantörüydü ve yurt dışında milyonluk davalara karşı karşıya olunması nedeniyle bu uçaklara el konulabilirdi. Lorenzo bunu hesaba katarak Muhika'ya böyle bir tavsiyede bulunmuştu. Sonrasında uçakları açık artırmaya çıkarıp en azından yatırılan parayı kurtarma yolunu denediler. 10 kişi kadar ilgilinin katıldığı artırmada en son sadece Lopez Mena kaldı. Muhika, Lorenzo ve diğer hükümet yetkililerini onunla görüşüp bir çıkış yolu bulunması için görevlendirdi. Montevideo ve Buenos Aires arasında bir hava hattını da mutlaka sahip olmak isteyen Mena, ikinci bir teklif verebilecek bir İspanyol şirketi bulmuş ve bu şirketin kendisinin de müşterisi olduğu Uruguay Devlet Bankası'ndan aldığı teminatla ihalenin tamamlanmasını sağlamıştı. Müzayedenin son teklif aşaması sadece 6 dakika sürmüştü ama evdeki hesapta çarşıya uymamıştı. Basın, teklif sahibi İspanyol şirketinin Buquebus şirketi sahibi Lopez Mena ile bağlantısı olduğunu ve üstelik teminatı devletten aldığını ortaya çıkardı. Arjantin hükümeti bunun üzerine acil adım attı ve Buenos Aires ile Montevideo arasında hava trafiğini sağlayan devlet şirketi Arjantin Hava Yolları'na desteğini artırdı. Lopez Mena'nın ihaleden çekilmesi üzerine Uruguay Cumhuriyet Bankası operasyon için ihalenin %10'una denk gelen 14 milyon dolarlık teminatı tahsil etmek istedi. Arjantinli iş adamı parayı ödemekten kaçınma yoluna gitti ve teklifi veren İspanyol şirketiyle bir bağının olmadığını iddia etti. Muhika Mena'yı makamına görüşmeye çağırdı ve devletle bağlantılı tüm iş ilişkilerini de düşünerek sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Birçok görüşmeden sonra Mena sonunda ödemeyi kabul etti ve halen bu borcunu ödemeyi sürdürüyor. Geniş cepheli senatörlerin o zaman getirdikleri diğer bir öneri ise parayı devletin ödemesiydi. Bu şekilde Lopez Mena polemiğe konu olan olayların merkezinden çıkarılmış olacaktı. Muhika bu seçeneği hiç düşünmedi. Böylesi bir adım daha atmaktan çekindi. Çünkü bu devletin ekonomik bir kaybı olarak yorumlanırsa, Ekonomi Bakanı ve Cumhuriyet Bankası Başkanı'nın sonu hapis dahi olabilirdi. Savaşın ortasındayken askerler terk edilemez, demişti Muhika. 2012 Kasım ayında bir sabah, evinin yakınlarındaki arkadaşı Gordo Sergio Varela'ya ait restoranda ızgara et yerken. Hükümetinin en kötü haftasını geçirdiğini söyledi bize. Hatanın ihale meselesini çözmekteki heyecandan kaynaklandığını anlattı. Kimse kötü niyetli değildi ama işi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Ne dereceye kadar kendisinin de bu işte payı olduğunu sorduk. Havayolu şirketini bitirmeyi amaçlayan başarısız operasyonu sahneye koyanın kendisi olup olmadığını öğrenmek istiyorduk. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum. Çünkü onları görevlendiren benim ve sonuçta son sözü başkanın söylediği aşikar. Demekle beraber Ekonomi Bakanı'nın danışmanları tarafından yönlendirildiklerini de belirtti. Muhika, konuya devlet eliyle daha fazla müdahale edilmesini ve olayın yargı yoluyla sonuçlanmasını istedi. Ekonomi Bakanı ve Cumhuriyet Bankası Başkanı tutuksuz olmak üzere görevi suistimalden yargılandılar. Hükümet için büyük bir darbe oldu. Daha kötüsü de olabilirdi. Muhika onları kamuoyunda savunmuş, siyasi sorumluluğu üstüne almıştı ve daha sonra bunun bedelini de ödedi. Kriz yaratan bu sorunun bir nedeni de Lopez Mena'ya duyulan aşırı güvendi. Muhika daha sonra bir iki kere daha Mena ile bir araya gelmişti. Ama hükümet artık Arjantinli iş adamına desteğini çekmişti ve kendisinin bazı işlerinde pürüzler çıkmıştı. Bu negatif anlamda ve kekremsi tat bırakan işlerden olsa da Muhika için yine de bir örnek sayılırdı. Zayıf noktaya bir örnek. Hem kendinin hem de hükümetinin. Bu skandal olayla ilgili yargılananlar erler olmuştu ve hiçbiriyle arkadaşlık ilişkisi bulunmuyordu. Başkan yardımcısı Astori tarafından seçilmişlerdi ve Muhika'nın güven çemberine dahil kişiler değillerdi. Kuşkusuz bu gruba dahil çok az kişi vardı. Muhalefetten Guapo Larranaga ve hükümetten Homero Guerrero, Diego Canema gibi çevresinde çalışan insanlar, özel sekreteri Maria Minacapilli ve eski yeni bazı tupamarolar. Aynı zamanda seçim kampanyası sonrasında Pancho Vernazza ile aralarında bir güven ilişkisi oluşmuştu. Sosyal Kalkınma Bakanı Daniel Olesker, Sanayi Bakanı Roberto Kremerman gibi bazı bakanları da kendine yakın hissediyordu. Her ikisi de Sosyalist Parti üyesi olmasına rağmen özünde sıkı birer muhikacıcıydılar. Muhika, Uruguay siyasetini oluşturan isimlere kendini çok yakın hissetmiyor. Beklentilerini karşılayan çok az sayıda siyasetçi mevcut. Karşıtları arasından referans olabilecek entelektüel bir isim olarak 90'lı yılların başında Lacalle başkanlığı döneminde ekonomi bakanlığı yapmış, Katolik bir avukat olan Ignacio de Posadas'ı öne çıkarıyor. De Posadas başka bir dönemi yaşamış, 70'ini geçkin birisi. Eski bir sözdür, evvelin politikacıları şimdikilerden çok daha iyilerdi. Sorun günümüzde içeriğin boş olmasıdır. Politikaya olan inançsızlığın bir nedeni de önemli koltukları işgal edenlerin cezbedici bir söylemden yoksun olmalarıdır. Emektar siyasetçilerin yanlarında bulunan insanlara yol açmamaları yenilenmeye engel değil mi? Bu biraz bahane gibi geliyor bana. Çünkü hak eden bir şekilde öne çıkar zaten. Biraz da kapasite meselesi var. 40'lı yıllardaki belgeleri okuyorum ve şimdikilerden daha modern tipler karşıma çıkıyor. Bugün geniş cephede bile göremediğim, insanı düşünmeye sevk eden kişiler vardı eskiden. Asıl sorun bu. Uruguay olduğu yere çakılıp kaldıysa bir sebebi olmalı. Eskiden böyle değildi. Potansiyel var ama sorun politikayla meşgul olmamaları. Evet, öyleleri de var ve daha sonra ortadan tüyüyorlar. Siyasetten ne kadar uzak olurlarsa o kadar iyi. Ama mesela müzik alanında da bir Zitar Rosa ya da Oli Marenos çıkmıyor. Gazetecilik alanında da bu böyle. Seviyeyi düşürdük. Uruguay ayakta durmak için hep geçmişine, geçmişten kalan yadigarlara başvurmak zorunda kalıyor. Bizi düşündürebilecek daha çok insana ihtiyaç var. Yakın geçmişimizde nerede hata yapıldı bilmiyorum ama aksayan bir şeylerin olduğu açık. Muhika için oldukça sıkıntılıydı bu sohbetin gerçekleştiği gün. Hayal kırıklığı hissiyatındaydı. Geçmişte aldığı bazı kararlarda yanıldığını ve yanlış kişilere şans verdiğini düşünüyordu. Sonradan pişman olacağı bu kararları aldığında kariyerinin doruğunda görüldüğü bir dönemdeydi ve başkanlığı devralmasına az bir zaman kalmıştı. Siyaset bilimci Constanza Moreira'yı geniş cephe liderliği için öne çıkarmış ve daha sonra Senato'da ona yer vermişti. Bir benzerini Nikaragua ve Peru'da sol hükümetlere danışmanlık yapmış olan ekonomist Alberto Coriel tercihinde de yaşamıştı. Her iki isim de senatör seçildikten sonra kendilerine siyasette yer veren partilerine yapmaları gereken ödemeyi yapmamışlardı. Muhika her hatırladığında en hassas organları cepleriymiş diyor, hala belli bir kızgınlık içinde. Muhika'nın asıl canını acıtan şey bunun soldan gelen birileri ve üstelik kendi partisindekiler tarafından yapılmış olmasıydı. Muhika onlardan kendisi gibi yaşamalarını talep etmiyor ama kendisi aracılığıyla bir yerlere gelenler partilerine maddi destekte bulunmadığı zaman da gözü kararıyor. Bu konuda müsamahası yok. Moreira ve Coriel ile yaşadığı bu problemin aslında siyasetin geneline yayıldığı düşüncesinde. Halk katılım hareketinde bir kötü günler için düşünülmüş bir fon, bir de Raul Sendik fonu var. Constanza bir peso bile katkıda bulunmadı. Bana onun solcu olduğunu söylüyorlar ama onda en kralından daha kapitalist bir kalp var. Coriel gibi bedavadan senatör oldu. Dayanışma nedir bilmez hayatta. Hep hazıra konmuşlar. Sonunda insanı lanet olası bir bağnaza çeviriyorlar ve canları cehenneme diyesin geliyor. Hangi yeni soldan bahsediyorsun bana? Bunların hepsi palavra. Muhika'nın öfkesinden payını alan çok kişi oluyor. İade edilmeyen harcırahlarla evlerini düzenlerden tut, feminist geçinip de esasında feminizmin yanından bile geçmeyenlere dek. El ele planında %60'ı yalnız ve çocuklu kadınlar oluşturur. Katkıda bulunan tek bir feminist örgüt ortaya çıktı mı? Hayır. Bunların hepsi evde hizmetçi kadınları olan entel takımı. Geniş cephede de bolca var bu çekilmez entel takımından. Lucia ile anlaşamıyorlar. Çünkü o zayıf noktalarından vuruyor onları. Bense onlarla kavga etmektense bir biçer döverle kavga etmeyi tercih ederim. Ona gücenenler de sinirine dokunuyor. Geçmişte düşmanlarıyla yakınlaşmasından dolayı eleştirenler onu çok üzüyor. onlara farklı düşünceleri kabul eden liberal yüzünü gösteriyor. Muhika eski defterleri karıştırmamaya karar verdi ve başka bir yolun da mümkün olmadığını düşünüyor. Bu konuda çok tartışmaya da mahal bırakmıyor. Roça karargahına gittim. Orada bir süre hapis yatmıştım. Komutan benimle fotoğraf çektirmek ve eşini de getirmek için izin istedi. Hayatın cilveleri bunlar. Sonuçta resim çerçevelerini doldurdum. Askerlere karşı nefret beslemiyorum. Bazı solcu arkadaşlar bunu anlamakta zorluk çekiyor ve beni bu yüzden affetmiyorlar. Bu beni üzüyor. Bu bir ihanet olarak görmeleri çok rahatsızlık verici. Dünyayı değiştirmeye çalıştım ve bu yükü üstüme alıyorum. Eğer asker olmasaydı bir başkası olurdu. Onlardan nefret etmedim. Onlar sadece maşaydı. Tüm hayatın boyunca bu kızgınlıkla yaşamak korkunç bir şey olsa gerek. Acıyorum böylelerine. Bir zihniyete karşı savaşılmış olduğunun farkında değiller. O yıllarda kaldılar. Hep aynı teraneyle ve ölülerle didişerek. Oradan çıkardığında ellerinde bir şey kalmıyor. Hayatın devam ettiğini ve yeni kuşakların geldiğini görmüyorlar. Bu zehirle yaşamak boşa yaşamaktır. Bununla birlikte Muhika, o eski zamanlardan arkadaşlarını ve en iyi anılarını hala muhafaza ediyor. Hücrelerde onu kimsenin hayal dahi edemeyeceği kadar yükseklere taşıyan bir sabır ve umutla yaşamayı öğrendi. Bir bilim kurgu gibi. Paso de los Toros zindanlarında olduğumuz zamanları düşünüyorum da, duvarları tıklatarak konuşurduk. Muhika'nın başkan olması, yanında Ray Bradbury'nin gibi bir bilim kurgu yazarını bile Uruguay veya başka kayıp bir halkın naturalist yazarı olarak bırakacak kadar fantastik bir olay, demişti eski gerilla Mauricio Rosenchoff, haftalık 7N dergisine verdiği röportajda. Rosenchoff, Nato Fernandez, Huidobro ve Muhika, askeri diktatörlük zamanında çeşitli askeri karargahlarda penceresiz duvarlarla ayrılmış en karanlık hücreleri paylaştılar. Üçü de hala kelimenin tam manasıyla hayattalar. Çok az görüşüyorlar ama mesafenin hiçbir şeyi değiştirmediğinin farkındalar. Sadece bir bakışla anlaşabilirler. Onlar benim kardeşlerim, diyor Muhika. Hücrelerdeyken Nato ve Rosenchoff yakınımdaydı. Rosenchoff askerlere sevgilileri için şiirler yazardı ve Nato resim yapıp tütünle değiş tokuş ederdi. Ben okurdum. Bazı genç arkadaşlarımızı aldılar bizden. Sonunda biz daha yaşlılar, en çok direnenler olduk. Birçok gölgemiz var yolda kalan. Hayatta kalmamız tamamıyla bir tesadüf ve bu bizi daha canlı kılıyor. Tüm yaşadıkları Muhika'da saklı. Yaşlandığının farkında. Artık ne kendini yenilemenin ne de uzunca hazırlıkların sırası. Ona göre geçmiş artık daha çok bir tarihtir, gelecekse son fasıl. Boş tartışmalarla zaman kaybetmek istemediğini söylüyor Muhika. Önemli olan etki bırakmaktır. Bunu yapamıyorsan en tercih edilebilir olan bırakıp gitmektir. Bebe sendi ki hatırlıyorum da, yarım saat, bir saat tartışır, daha sonra uzanıp yatardı. Daha fazla dayanamazdı. Bugün olsa aynısını ben de yapardım, diyor Muhika. Muhika tarihte nasıl bir yer alacak? Muhika'nın tercihi sesli yazar olarak anılmak. Onu en çok tatmin eden imge bu. Düşüncemi bu yolla geliştiriyorum. Bazen ağzımdan çıkanlar beni de şaşırtıyor. Antropolog Daniel Widart'ı örnek gösteriyor. Okunan, zevk veren birisi. Kendisini takdir ediyorum. Tarihte yerini alacaktır. Günümüzde yaşayan entelektüel en sağlamlarından ve Uruguay için büyük bir değer. O inanılmaz bir kuşağın temsilcisi. Uruguay'da gerçekten de tarihe geçmeyi hak edenler var. Günümüzde pek revaçta olmayıp da belli bir zaman sonra parlayacak insanların sayısı da oldukça fazla. Yıllar Muhika'nın bu seçkin grupta yer alıp alamayacağını da gösterecek. 7. ayrımın sonu, sayfa 137.